Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili olarak ayrıntılar ortaya çıkıyor. DHKPC üyesi Ecevit Şanlı olduğu açıklandı saldırganın. Böyle bir saldırının amacı ne olabilir?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir saldırının olması bizim için tabii çok sürpriz değil. Sebebi de şu. Hem Türkiye'nin böyle biliyorsunuz geniş bir terörizm tarihi var. Artı ortada potansiyel birçok aday var. Şimdi bunun en büyük nedenlerinden birisi de özellikle bu Arap Baharı ve ardından başlayan bölgedeki gelişmelerin terörist aktiviteler üzerinde etkilerini arttıracak boyutta bir yeni fırsat alanı yaratması ile ilgili. Şimdi bunlardan önemlisi de Suriye ile ilgili. Suriye ile ilgili gelişmeler hem Türkiye'nin politikasını hem Türkiye'nin müttefiklerinin bu konudaki politikaları nedeniyle zaman zaman içeride bazı gruplar tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Tabii bunlardan bir tanesi de özellikle Suriye hükümetiyle tarihsel ve geçmişte biraz da sektaryen biçimde ilişkileri daha derinlikli olan DHKP ile ilgiliydi. Dolayısıyla DHKP de son 1-1,5 yıldır Türkiye'deki faaliyetlerini arttırmış durumda. Zaten DHKPC'nin tarihine baktığınız zaman bazı Amerika hedeflerine yöneldiğini de görmemiz mümkün. O yüzden bugünkü açıklamaların sonunda failin bu örgütün üyelerinden birinin olması böyle bir saldırı yapmış olmaları açısından çok da sürpriz olmadı.
Bir Amerikan temsilciliğine yapılmış olması, Amerikan Büyükelçiliğine yapılmış olması ne anlam taşıyor sizce?
Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bir şeyi sembolize ediyor ve bir anlamda da buradan verilmiş birkaç tane mesaj var. Çünkü sonuçta biliyorsunuz bu tür terör saldırılarının kurbanların çok sayıda hayatını kaybetmesinden çok ortaya çıkaracak politik yansımalar önemli. Benim kişisel kanaatim daha çok Türkiye'de Amerikan Büyükelçiliğine saldırmak bir anlamda Amerikan politikalarını ve Amerika'nın Türkiye ile Suriye konusundaki işbirliği yapmış olmasından kaynaklanan ve buna duyulan bir tepkinin sonucu olarak düşünüyorum. O yüzden de bu işin çok masumane biçimde bir örgüt tarafından yapılmasından çok bölgedeki bir koalisyonun bir eylem olarak görmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum.
Peki bu örgütün işbirliği yapması olası örgütler var mı bölgede? Bu örgüt hangi örgütlerle işbirliği yapabilir?
Bu örgütün bölgedeki bazı örgütlerle işbirliği yapma potansiyeli şüphesiz var. Ama biliyorsunuz ki terörizm dünyasında da dostluklar ve ittifaklar sürekli değildir. Düşmanlıklar da değişebilir. Bu değişikliğin hangi boyuta geldiğini anlamak için bölgedeki politik dengeler ve konjonktürdeki değişiklikleri izlemek gerekiyor. Onu izlediğiniz zaman şunu görmeniz mümkün. Bu örgüt sadece başka örgütlerle değil, bu örgüt şu anda Suriye hükümetiyle yani Esad hükümetiyle çok yakın ilişki içerisinde onunla paralel hareket ettiğini artık da söyleyebiliriz.
Türkiye'de Amerikan aleyhtarlığının artmış olması açısından bakarsak bununla bir ilgisi var mı?
Bununla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu kitlesel bir olaydan çok sistematik doğrudan çok az sayıda bir radikal grubun gerçekleştirdiği bir eylem. Yani Türkiye'de insanlar bu manada Amerikan aleyhtarlığı artmış olsa bile böyle bir davranışı tasvip edeceklerini çok sanmıyorum.
Suriye konusunda Türk hükümetinin izlediği politikalar açısından bakarsak kamuoyunun bu konuda daha olumsuz düşünmeye başlaması mümkün mü sizce?
Suriye olayı tabii ki Türkiye açısından önemli. Sonuçta 900 kilometrelik bir sınırı var ve Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin içerisinde de doğal olarak tartışılıyor. Ama bu tabii böyle çok politik boyutta krizlere yol açacak kadar önemli değil. Ama belli bölgelerde etkisi hissediliyor hem ekonomik olarak hem siyasi hem sosyal olarak. Türk kamuoyu da Suriye konusunda bölünmüş durumda. Ama bu bölünmenin gerisindeki sebep sadece politik bir bakış açısından değil, biraz da Türkiye'nin kamuoyunun genelde bu tür çatışmalardan uzak durma arzusuyla çok yakından ilgili. Tabii ortada ciddi bir ikilem var. Çünkü bir taraftan Suriye'deki Esad rejimine karşı mücadele eden grupların bir kısmıyla hükümet politikaları arasında bir paralellik var. Öbür tarafta Esad'la da paralellik arz eden bazı gruplar var sonuçta. Bu hem siyaseten bu anlamda hükümete olan tepkilerinin bu desteğe dönüşüyor. Hem de aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'de de ciddi sayıda bir Arap kökenli Alevi vatandaş yaşıyor. Yaklaşık olarak 500-600 bin kadar. Dolayısıyla bunların da Suriye politikalarına karşı büyük itirazları var. O yüzden Türkiye'de bu tür tartışmalar devam ediyor. Anlaşılan o ki gelecekte de devam edecek. Ama bu Türkiye'nin kendi içerisinde büyük yarılmalara ve büyük olaylara sebebiyet verecek kadar önemli gözükmüyor.
Peki son zamanlarda yapılan DHKPC soruşturmaları, baskınları ile ilgili olabilir mi? Ona bir tepki olabilir mi?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bu örgüt ve bu örgüt benzeri paralel bazı örgütlerin Soğuk Savaş zamanından beri Türkiye'deki güvenlik arşivlerinde çok önemli bir takım kayıtları ve tarihte de çok önemli faaliyetleri var. Özellikle 70'li, 80'li, 90'lı yıllar, 90'lı yıllar boyunca. Dolayısıyla Türkiye ile Suriye karşı karşıya kaldığından itibaren tabii herkes eski defterlerini karıştırmaya başladı. Doğal olarak Suriye hükümeti de Suriye istihbaratı da eski networklerini, bağlantılarını ortaya çıkararak bununla Türkiye üzerinde bir baskı kurabilir miyim arayışına geçti ve birdenbire bu örgütün yeniden aktif olmaya başladığını görünce tabii polis bazı operasyonlar yaptı, örgüt de bazı eylemler yaptı. Polis karakollarına, polis memurlarına veya bölgede işte bilinen bazı insanlara karşı. Dolayısıyla bu temponun karşılıklı olarak gittikçe artmasındaki en önemli neden sonuçta tabii Suriye'deki gelişmeler. Şimdi tabii böyle bir durum ortaya çıkınca, böyle bir tablo, ister istemez bu resimdeki arka plandaki aktörlerin kim olduğu sorusu da beraberinde geliyor. O da tabii ki dediğim gibi Arap Baharı ve ardından Suriye'de başlayan olaylar diye yorum yapmamızı kolaylaştırıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nihat Ali Özcan.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.